Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz dün Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine, bütün sağlık çalışanlarına, bütün personele yollanan bir genelgeyi konu ettik ve korkuyla devlet yönetmek, her politikayı bunun üzerine inşa etmek ne derece doğru, ne derece sonuç alınabilir bir durum diye sorguladık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız ama önce siz yayını paylaşacaksınız. Hemen aşağıdan Periskop izleyicileri yayını paylaş tuşundan yapacak. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım ve insanları çağıracağım. Gelin hep beraber konuşalım. Çünkü konuşacaklarımız hepimizin hayatı diye. Gazetelerde ne var? Bu anlamıyla bakarsanız mutsuz olursunuz. Çünkü gazetelerde bizim hayatımız yok. Gazetelerde ne talimatlandırıldıysa o var. O kadarlık. Ama onun dışında hiçbir şey var mı? Vallahi bana kalırsa yok. Göstereceğim zaten şimdi size. Son derece büyük bir ikiyüzlülükle herkes aynı noktadan gidiyor. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ya biliyoruz artık bu eskidi kardeşim, onu başka bir yere koyalım ya. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Zaten yazıyor onu. Yani nutukta söyledim de diyor Atatürk. Onu kapatalım. Biz bugün cumhuriyet değerlerinin neresindeyiz bunu tartışacağız. Yarın size eğer bir aksilik olmazsa ya güzel bir cumhuriyet programı hazırlamaya çalışıyorum. Cumhuriyet bayramı anma programı hazırlamaya çalışıyorum. Ama derdim biliyorsunuz öyle bir durum yok. Yani burada bir Atatürk goygoyu hiçbir zaman olmadı. O televizyon ekranında işte Atatürklü kemer tokası pazarlayan ya da işte Atatürk'ün kuru fasulye sevgisi üzerine kitap yazan tiplerin yapabilecekleri şeyler. Hani Türk'ün Türkiye Türk'le propagandası hikayesi. Benim işim olmaz onunla. Atatürk bir insandır. Eleştirilecek çok yönü vardır. Hatalı kararları vardır. Ama iyi bir devlet adamıdır. Ve çok öngörülü bir siyasetçidir aynı zamanda. Öngörülü bir askerdir. Yarın bunlar üzerine konuşacağız. Eğer bir aksilik olmazsa. Daha önce de söyledim, sevgili Burak'ın, Burak Akış'ın yaptığı çok şık bir klip yayınlayacağım. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel oldu. Siz de görünce çok beğeneceksiniz eminim. Bunları konuşacağız. Ama bugünden millet goygoylamaya başlamış. Tabii onlar goygoylamaya başlar. Diğer taraf durur mu karşısı? Aynen, bunlar birbirlerini geliştiriyorlar. Genişletiyorlar çünkü. Ya ben bugün bir yazı gördüm. Hani bugüne kadar coşan çok oldu, gerçekten çok oldu ama bu tarafıyla bu kadar coşanı doğrusunu isterseniz ben görmemiştim, ciddi söylüyorum. Yani yok ya, böyle bir şey zannetmem be hocam, bu kadar olmamıştır diye düşünürdüm ama değilmiş. Osman Diyadin adında bir yazar, vallahi nerede yazar, ne yazar hiçbir haberim, fikrim yok, herhalde internet üzerinden yazanlardan bir tanesi. Rıza Nur'un Abdülhamit'in ardından biz senin kıymetini bilemedik Şevketlim efendim dediği yazıyı Erdoğan için yazmış. Bak yemin ederek söylüyorum. Yarın diyor Erdoğan gittikten sonra diyor 2023 hedefinde, çünkü diyor şu anda çok ciddi sıkıntı var orada diyor. Yarın gittikten sonra diyor eşekler gibi pişman olursunuz diyor. Vallahi bak iş artık bu noktaya geldi. Bu ne gösteriyor? Tanımam etmem, bana ne Osman Diyadin'den. Yani kim olduğunun hiçbir önemi yok. Zaten bir yerde de olduğunu zannetmiyorum. Da sorun bu değil. Bakın bu ne biliyor musunuz? Bu herkesin her şeyi gördüğünün göstergesi. Ya adam şöyle yazmış ya. Bugün Seyda Alankış Hoca'nın doğum günü. Ha ne güzel, kutlarım. Benim adıma da kutlayın olur mu? Eski öğrencisi size bir tez borcu varmış hala derseniz o hatırlayacaktır Ünsal diye. Benim tez danışmanlığımı kabul etmişti sağ olsun ama ben ona iletişim master yaparken, gazetecilik master yaparken maalesef tezi takdim edemedim. Çünkü çalışmam gerekiyordu. Hayatı o şekilde devam ettiremedim ama çok değerli bir hoca gerçekten. Diyor ki, gördüğüm manzara nedeniyle, bunu özellikle söylüyorum biliyorsunuz hani nutuk da böyle başlar. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktık. Gördüğüm manzara umumi şöyleydi. Gördüğüm manzara nedeniyle sözüm ayrımsız 19 yıldır Erdoğan'ın yanında yürüyen dava arkadaşlarına. İster külliyede, ister genel merkezde, ister bakanlıklarda, ister milletvekillerinde, ister teşkilata. Hocam hepinizin ortak noktası Türkçeden hiçbir bok anlamamanız. Gerçekten Türkçenin T'sini bilmiyorsunuz. Tebrik ederim. İster bürokraside, her nerede olursa olsun. Hala böylesi keskin bir siyasi ortamda partinin bütün yükünü Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine bırakıyorsanız diye başlıyor yazı. Kime bırakacağım? Partinin genel başkanı? Ya işte bırakma ama sen ona. Ona eğer diyor bırakıyorsanız vallahi bak yazının devamında ciddi söylüyorum böyle bir yazı yazılmış. İş herkes tarafından görünüyor. Hayırlısıyla going to go to çünkü. Çok net bu ya. İçinizden bazıları diyor ya yani. Yani hep işte bu büyük kandırmaca ya. O sandık gelecek bilmem ne ya. Geç bunu, geç hikayeye, geç. Geç. Şu dakika itibariyle bu ülkede iktidar değişim başlamış durumda zaten. Niye? Ya iktidarın saçma sapan direnişi yüzünden. Kardeşim demokrasi böyle bir şey. Birileri gelir, birileri gider. Bu kadar nettir. Bu kadar net. Ama sen dün akşam Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı gibi abuk genelgelere güveniyorsan çoktan çıkmışsın zaten. Geçmiş olsun. İnsanları hala korkutarak terbiye edeceğini düşünüyorsan geç. Diyor ki İşte kendi aranızda birlik beraberlik yerine sen ben kavgasına girdiyseniz dikkat. Bilin ki deniz bitiyor. Ney? Öyle mi yazdık lan biz deniz bitiyor? Vallahi yazmış. Ciddi söylüyorum bak. Bilin ki deniz bitiyor. Bilin ki bu kafalarınızla yarın son pişmanlık işe yaramayacak. Nerede o günler diyerek bugünleri çok arayacaksınız. Yarın bugünleri çok ararsın. Onu demin söyledin hacı. Demin söyledin. Ya bildiğiniz Türkçe'ye tüküreyim ben sizin. Gerçekten bak. Size kim öğrettiyse onu değil, ona Türkçe'yi öğreteni bulmak lazım. Ciddi söylüyorum. Ya bu kadar rezalet, içine edilmez bir dilin ırzına bu kadar geçilmez ya. Bir iktidar değişikliğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke sevdasını, duruşunu tarumar edecek acımasız bir muhalefet gerçeği karşınızda. Allah Allah. Muhalefetler bir önceki iktidarın yani yerine geldikleri iktidarın yaptığını devamla mı mükelleftir? Ya çarpıtarak yapılıyor çarpıta işte bütün numara bu. Devam. Bilin ki Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan rakibi sizsiniz. Ne CHP ne İP ne de diğerleri sizsiniz. Bugün muhalefetin en acımasız olduğu sorunların yaşandığı dönemlerde dahi muhalefet yüzünden mi yaşanıyor sorunlar? Dur ben sana bir dakika ve skor vereyim. Dün biz yayını kapattıktan sonra döviz delirdi biliyorsunuz. Bildiğiniz düz delirdi ve şu dakika itibariyle yeşil olan saçaklı abinin parası hani erken oy kullanmalar falan başladı artık yavaştan Amerika'da seçim şekilleniyor ama 3'ünde 3 Kasım'da seçilecek saçaklının para 8 lira 23 kuruş şu anda 8 lira 23 kuruş. Bak bugün ekonomiyi yönetiyorum diyenler var ya düz yalan söylüyor. Bu yayını izleyen bütün AKP'liler size söylüyorum. Eğer burada da kafanızı kuma sokuyorsanız hakikaten bu herifin demin söylediğim Osman bilmem ne var ya onun söylediğinin 5 katı sorumlusunuz bu işte. 5 katı sorumlusunuz. Bugün kafanızı kuma gömüyorsanız şu anda euro 9 lira 70 kuruş ya. Ya kardeşim hiç vicdanınız, aklınız, beyniniz hiç mi yok sizin? Bu hepimizin içinde oldu ekonomi işte. 9 lira 70 kuruş diyorum 1 euro. Nereden geldik biz buraya? Ha bu arada ekonomi güven endeksi yükseliyormuş. Ya zorla küfür ettirirsiniz insanı ya. Oynayın kardeşim oynayın siz. Ekonomi güven endeksi oynayın onlarla. Bak gerçek bu. Sokağa çıkan insan bunu görüyor. Dün sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın hani yazısını da çok kullanarak sağ olsun Ali'nin de Ali Orhan Yalçınkaya'nın yazısını da çok kullanarak hatta arkada kitabı görüyorsunuz İbrahim'in kitabını İbrahim Gündüz'ün kitabını da kullanarak bir yayın yaptım biliyorsunuz. Ve orada anlatmaya çalıştım. Bak kardeşim senin gerçeğin elinin dokunduğu bunların tamamı senin gerçeğine işaret ediyor. Ve sana söylenenlerin hepsi yalan. Hepsi düz sıfır numara yalan. Bu kadar net. Ekonomide nurlu ufuklar falan yok. Yok duvara tosladın artık. Artık hiç olmazsa bunu kabul et. Utanmadan şu yalanı söylüyorlar. İşte dolar farklı ülkelerin paraları karşısında değer kazanıyor. Yalan söylüyorsun. Bak yalan söylüyorsun kardeşim. Bunu anlayabilmek için ya Google hazretlerini aç bak. Orada görünüyor. Türk lirası karşısında deparladı gidiyor. Doların öyle değer kazanması gibi falan bir durum yok. Değer kazanacak bir durum yok. Ya her şeyi bırak zaten. Şimdi burada defalarca konuştuk ya. Siyasi belirsizlik ortamlarında convertible olan yani çevrilebilir olan başka ülke paralarına dönüştürülebilir olan ülke paraları normalde değer kaybederler. Niye? Siyasi çalkantı dönemleri belirsizlik dönemleridir. Seçimler böyle dönemlerdir işte. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Lan neyin belirliliğinden bahsediyorsun desen para değer kazanıyormuş. Burada değer kazanan Amerikan doları değil, değer kaybeden Türk lirası var. Biz paspas oluyoruz artık. Ve çıkıp utanmadan yalan söylüyor ya. Yeni yatırımlara kapı açacak. Hangi yatırımlara kapı açacak? 1 euro 9 lira 70 kuruş olmuş yatırıma kapı açacak diye yalan söylüyor herif yüzümüze bakarak. Patika diyor, bok diyor, çöp diyor falan. Ya alakası yok işte, al elindeki durum bu. Bana inanmıyor musun güzel kardeşim? İnanma. Bana inanma. Çık sokağa bir döviz büfesine git ve de ki ulan siz Amerikancı mısınız? Vallahi aynen böyle söyle. Kafayı yemeği göze alarak yapacaksın ama. Çünkü tam alnının ortasına o döviz büfesinin çalışanı çıkıp kafayı harç diye yaslayacak senin. Niye biliyor musun? Yaptığın çapsızlık yüzünden. Bunun Amerikan operasyonuyla falan alakası yok. Bunun ekonomiyi yönetememekle alakası var. Beceriksizlikle alakası var. Bilime inanmamakla alakası var. Çapsızlıkla çok alakası var. Ve yaşadığımız bu işte. Ha. Yaşadığımız bu. İnanın bir gıdım ötesi değil. Ya zerre kadar bir parça bir şey üretmeyen bir ülkede sen insanlara sürekli yalan söylüyorsun. Şöyle nurlu ufuklar, böyle uzay sektörü, öbür türlü yerli otomobil, yerli uçağımız göklerde falan atıyorsun tutuyorsun. Ha gerçek bu. 9 lira 70 kuruş diyorum euroya. Ya hepimizin hayatı yoksullaştı bu sabah biraz daha. Ve herif şöyle yazmaya devam ediyor. Ya böyle bir abukluk gördünüz mü siz hayatınızda ya? Bak. İşte kıymayın bu sevgiye, milleti dinleyin, kimlerin ne yaptığını, sözüm A'dan Z'ye herkese. Bakın diyor ki, bilin ki bugün vurdum duymaz kör ayvaz misali anlayışa, sessiz iç kavgalara son verilmez, gerçek bütünleşme sağlanmazsa hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi, yani birilerinin sadece yararına olmayacak. Öyle olmasın zaten. Öyle olmasın. Olmamalı. Birileri mutlu olacak diye Türkiye 18 yıl kaybetti. 18 yıl. Bugün iktidar sandığı gördüğü anda bu yüzden tırsıyor işte. En yakın rakibi kürsüden, bu en yakın destekçisi kürsüden bu yüzden zırvalıyor işte. Ağzından çıkan lafın ayarını bu yüzden kaybediyor işte. Onlar görmüyor mu? Herkes görüyor bunu. Ama bakın bu bir itiraf. İç tartışmalara girmeyin, ot yapmayın, çöp yapmayın, bok yapmayın. Bak sonunda da derdini anlatıyor. Diyor ki kendinize gelin. Kendinize gelin. Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti hayal edenlerin oyununa... Ne oyunu be? Ne oyunu? Ben Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye hayal ediyorum. Siyaseten ben Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorum. Lan bu benim hakkım, sen kimsin? Çapsız. Mecbur muyum ben siyaseten aynı insanı seçmeye? Hani neresi demokrasi bunun? Bak bakış bu işte. Yani buradan gazlıyorlar, buradan anlatıyorlar. Bu sanki... Bir suçmuş, günahmış gibi alakası yok güzel kardeşim. Hiç kimse, hiç kimseyi sevmek, birine oy vermek mecburiyetinde falan değil. Bunlar çapsız, bunu yazan çapsız. Böyle bir şey yok. Evet, ben Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olmadığı bir ülke hayal ediyorum. Sana ne? Sen kimsin? Sen kimsin? Kafaya yerleştirmeye çalıştıkları bu işte. Korkutmak, doktorlara, sağlık çalışanlarına yapmaya çalıştıkları da bu. İstifa edemezsin, emekli olamazsın, gebertir lan. Ya kardeşim sen kimsin? Benim şartlarımı düzelt, benim zaten başka bir derdim yok ki. Ben işimin başındayım, çalışıyorum. 19 saat it gibi çalışıyorum üstelik. Sen benim koşullarımı düzelt. İkinci Abdülhamit'e, bak ha diyor ki, yoksa diyor, düşeceğiniz durumu yakın tarih yazıyor. İkinci Abdülhamit'e karşı çıkmış, onu suçlamış, hatta hakaretlerde bulunmuş bazı aydınlar Rıza Nur'dan bahsediyor. Bu onundur çünkü. Devlet adamları sonraki dönemlerde nasıl pişmanlık duymuşlar? Rıza Nur diyor, Rıza Tevfik ya. Dur. İkinci Abdülhamit'e en şiddetli eleştirileri getiren İttihatçıların önemli isimlerinden Rıza Tevfik, Sultan Abdülhamit Han'ın ruhaniyetinden istimdat adlı mersiyesinde bakın pişmanlığını hangi mısralarla ifade ediyordu? Şöyle başlıyor. Neredesin Şevketlim Sultan Hamit Han, feryadın varır mı barigahına, ölüm uykusundan bir lahza uyan şu nankör milletin, bak günahına. Bunu niye yazıyor? Aynısını diyor siz söylersiniz. Süleyman Nazif'ten almış ve diyor ki, yarın son pişmanlık fayda etmeden neredesin Şevketlim Tayyip Erdoğan, feryadın varır mı barigahına diye aykırarak tarihin tekerrür etmesini mi istiyorsunuz? Çapsızlık bu işte. Daha ötesi yok. Bu insanlar kendi aklıyla bir bok olamayacak insanlar. Bunlar çapsız, bunlar hadsiz. Bunlar böyle insanlar. Güdecek bir çobana ihtiyaçları var hayatları boyunca hep. Sürekli olarak. O yüzden biliyor, elindeki ekmeği kaybedeceğini çok iyi biliyor. Ya kardeşim bak, demokrasi içinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bitecek. Bu kadar net. İnanmıyor musun? Geçen sene yerel seçimlere bak. Bak o bir göstergeydi. Sen istediğin kadar ağla. İstediğin kadar zırla. O bitecek. Demokrasi böyle bir şey. İktidarlar gelir, iktidarlar gider. Bu kadar net. Hiç kimse senin sevdiğin iktidarı desteklemek zorunda falan değildir. Hani bu bir oyun falan diyorsun ya, o senin hadsizliğin. Sen kimsin? Nasıl bir çapsızsın ki senin desteklediğin iktidarı desteklemeyen herkesi oyun kurmakla suçluyorsun? Yeter mi? Yetmez. Cehaleti başka bir yerden de körüklemek lazım. Bak aşağıdan da giriyor. Tıpkı Abdülhamit Han'ı yalnız bırakanlardan, tıpkı Adnan Menderes'i idam edilişini seyredenlerden hesap sorulduğu gibi karar sizin. Görüyor musunuz hadsizliği? Türkiye'de medya bu duruma getirildi artık. Çünkü başka çare yok. Yani ne diyeceksin başka? Ondan sonra bakıyorsun işte gazetelerde ne var? Vallahi bir bok yok be. Hocam hiç bir bok yok. Rahat ol. İnanmıyor musun bana? Dur göstereyim o zaman. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Bugün öyle güzel köşe yazıları var ki, ama en güzeli bu. Neredesin Şevketlim? Söylesem sözlerim varır mı barigahına? Bak şu milletin günahına falan diye. Çok acayip ya, çok acayip. Cumhuriyet atalarımız kurarken izin almadı manşetiyle çıkmış. Bugün hükümetin 29 Ekim kısıtlamasına CHP ve sivil örgütlerden coşkuyla kutlayacağız yanıtı. Buna gerek yok ya. CHP örgütüne de gerek yok. Ya kardeşim sen kutlamak istiyor musun? Kutla o zaman. Kutla. Neyin iznini alıyorsun? Orada ayrıca zaten genelgenin içinde bir takım gruplar, organizasyonlar için falan deniyor. Sana ne ya? Senin bireysel kutlamanı kim engelleyecek? İktidarın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını izne bağlaması tepki çekti. Bak bunu mesela, şu yaşanan var ya, bu çok ters tepecek. Israrla farkında değiller. Israrla aynı şeyi yapıyorlar. Korkutarak insanları bir yere hizalayabileceklerini düşünüyorlar. Halbuki iktidarın sonunu getiren bu aptalca uygulamalar zaten. Bunlar. Ya sana ne kardeşim? Cumhuriyet kutlamasını insanların niye engelliyorsun? Ya iktidarından götürüyor. Buna bile kafan basmıyor. Çünkü derdin tıpkı kendi yetiştirildiğin gibi korkuyla insanları yönetmek. Sen öyle büyütülmüşsün. Nefretle büyütülmüşsün. İçinde büyük bir nefret var. Çözemediğin, atamadığın, vazgeçemediğin, yıldığın pis bir nefret var. Ve istiyorsun ki insanlar da o nefretten hareket etsin. Vallahi gerek yok. Hiç gerek yok. Yani şunu sokakta bunu kutlayan her insan gönül rahatlığıyla söyleyebilir. Hafta sonu Malatya Kongresi'nde nasıl olduysa 3 aşağı 5 yukarı biz de arkadaş grubu aynı yerdeyiz ya. Hiç sorun değil. CHP tüm teşkilatı coşkuyla kutlama talimatı verdi. Genel Başkan Yardımcısı Torun, atalarımız Cumhuriyeti kurarken izin aldı. Bunu konuştuk Seyit Bey. Geçin. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, AKP iktidarı boyunca ulusal bayramların daha az coşkuyla kutlanması için bahaneler yaratıldığını belirtti. Türkkan, en sessiz şekilde nasıl kutlanılır diye program yapılması Türk milletini rahatsız ediyor diye konuştu. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ise kısıtlamaları eleştirenleri Atatürk düşmanlığıyla suçladı. Çataklı, salgın göz önünde bulundurularak programlar kutlama komitelerince belirlenecek, Cumhuriyet sevgisini Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz dedi. Etrafınıza bakın o zaman Sayın Çataklı. Atatürk düşmanı arıyorsanız. FETÖ sarsıntısı. İYİ Partili Kavuncu hakkında soruşturma, Özdağ'ın ihracı için dilekçe. 81 il başkanı Ümit Özdağ'ın ihracını istedi. Ya bu büyük başarı. Vallahi bak bir sene içinde. Aslında bu İYİ Parti'nin ne kadar iktidar açısından tehlikeli hale geldiğinin de göstergesi. Ciddi söylüyorum bak bundan oluyor. Bundan oluyor hakikaten. İYİ Parti İktidar açısından çok büyük risk. Onun için yapıyorlar bunu. İçi karışacak. Kim karıştırıyor? Sizce? Ben ayrılıkçı Tamil gerillalarından şüpheliyim. Ama olmayabilir de. Yani söz de vermiş olmayayım yine de. Ama bana sanki onlar gibi geliyor. Çünkü onlar bir kıl. Var bir şeyleri, rahatsızlıkları var. Galiba ya bilemedim ama yani sanki onlarmış gibi. İktidarı gazla, oradan sen İYİ Parti'ye geçir. Ya buradan ekmek çıkmaz kardeşim kimse. Bak bu çok beyhude çaba bu. Vurarak İYİ Parti'yi büyütüyorsun. Bunu yaparak insanlar şunu fark etmiyor mu? Bak buradan bu kavgadan zararlı çıkan kim sizce? Ben çok net bir isim vereyim size. Kamuoyunun çok önünde olan, güvendiği bir isim olan Ümit Özdağ şu anda ismini Metin Feyzioğlu mertebesine indirdi. Mesabesine öyle söyleyeyim de bazılarının daha çok hoşuna gidiyor. Metin Feyzioğlu mesabesine indirdi. Hocam hayırlı olsun, güle güle kullanın. Siz yaptınız. Siz hiçbir şeye gerek yok. İhtirasınızla yediniz ve bitirdiniz mevzuyu. Tebrik ederim. O ihtirası kullanacak insanlar da ortada. İki, bak tartışmanın başından beri sessiz olan insan, hiç sesini çıkartmayan insan kim? Ulan kavganın temel çıkış gerekçesi Koray Aydın'ın sesini duydunuz mu siz? Bak bu siyaseti bilmekle alakalı. Bazen siyaseten bir şey yapmak kadar yapmamak kazandırır insana. Konuşup bir şeyler kazanacağınıza konuşmayıp bir şeyler kazanabilirsiniz. Ve bugün ortada kendi kendini bitiren bir Ümit Özdağ görüyoruz biz. Hakikaten bitti. Bu saatten sonra, iki gün önce söylemiştim, bir daha söyleyeyim o yüzden. Hocam bu saatten sonra size gerçekten Metin Feyzioğlu tahtı yakışır. Aytun Çıray, geçin Aytun Çıray. Aytun Çıray kusura bakmasın ama Ümit Özdağ seviyesine gelemez. Daha çok var ona. Çok var. Ümit Hoca'nın öyle ya da böyle bir karşılığı var. Ve o orada duracak. Ama şimdi marka değerinden yiyor. Ama Aytun Çıray daha çok var ona ya. İşte sarayla ilişkide olanlar var. İlişkinin türü tam olarak ne? Nafis Hoca'ya yazalım mı? Hani ilişkide sıkıntı var mı? Varsa yazalım Nafis Hoca'ya. İlişki uzmanı var tanıdığımız. Bakalım. Arazi bankacılığı diye bir haber var Mustafa Çakır'ın haberi. Tarımı bitirme noktasına getiren hükümetten çiftçiye yeni yol. Yanlış tarım politikalarıyla üreticiyi krediye mahkum eden AKP iktidarı çiftçi için yeni bir yol buldu. Tarım arazisi bankacılığı. Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre arazi bankacılığı sistemi kurulacak. Mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak. Ben size unutmayın. Bugün Takvim Gazetesi'nden bir haber okuyacağım. Bak, sokağa askıda ekmek bırakmak kadar aptalca bir hamle. Ve bununla övünüyor. Kalmadı çünkü elinde bir şey kalmadı. Gerçekten kalmadı. Bir haber okuyacağım size. Diyeceksiniz ki ulan ya bunu niye yapan insan? Çünkü bunun ardından sorulacak soru ortadayken sen niye böyle o aptallık yaparsın ki? Devam edelim. Yarın Cumhuriyet Bayramı'nın Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı şerefine bir özel gazete verecekmiş Cumhuriyet Gazetesi. Profesör Doktor Profesör Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili. İnananların bugün Mevlid Kandili'ni kutluyorum şimdiden. O da çıkmış bir şeyler anlatacak. Vallahi ben ne dediğini hiçbir zaman merak etmediğim için kendisini bilemeyeceğim. Yanına da sabah çok eski bir Kızılderili numarası 97. yıla görkemli kutlama yazmış. Vallahi çok acayip ya. İstihbarat PKK'yı 12'den vurdu. Terör örgütünün paramotorlu eylem planı istihbarat başarısıyla bozguna uğratıldı. Havadan uçarak gelen hainler müthiş bir takiple etkisiz hale getirildi. Dün yayından sonra o kadar çok mail gelmiş ki anlatamam ya. Yani gerçekten ben bir şeye bu kadar insanların takıntılı olmasını çok anlayamıyorum. Hakikaten anlayamıyorum. Çünkü dün yayında da söyledim. Ya istihbarat bu herifleri, teröristleri takip etse, operasyon yapsa bir sıkıntı bazıları için, yapmasa başka bir sıkıntı. Her ihtimalde bağırıyorlar. Vallahi bak 10 Ekim gar katliamı, bu ülkenin güzel insanları öldürüldü. Ve o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, yüzü bile kızarmadan ne dedi? Biz aslında bunları biliyoruz ama patlatmadan yakalayamıyoruz. Doğru mu? İstihbarat eylemi ilk gününden beri, ki biliyorsunuz Amerikan Büyükelçiliği yayınladı ilk uyarıyı. Ama istihbarat MIT gayet net takip edip emniyet kuvvetleriyle birlikte zart diye operasyon yapıp olay yerinde bitirdi mevzuyu. Bir grup insan var, abi delirtirler insanı ya, vallahi delirtirler. Bak orada Ahmet Davutoğlu'na teröristi niye yakalayamıyorsunuz diyen tipler burada niye yakaladınız diye bağırıyor. Nasıl bir operasyon bu? Ben nasıl bir operasyon? Terör operasyonu işte. Ama eğer şunu söylüyorsan, bak işte orada ayrılıyoruz. Orada gar katliamını yapan IŞİD'çilere, o aşağılık katillere bağırıp PKK'lı katillere bağıramıyorsan senin insanlığında bir sorun var kardeşim, kusura bakma. Sen başka bir yerdesin. Başka bir yerden ağlıyorsun bana. İşine geldiği zaman devrimci, demokrat, çok özgürlükçü. Öbür taraftan bu opera... Vallahi bak çok açık söylüyorum, ben bunu yaşadım dün. Gelen mailleri görseniz mideniz kalkar. Bak sinirden yemin ediyorum, bırak tırnağını parmağını yersin. Açık açık. Ve de uzun uzun yazmış ya. Uzun uzun. Neden bunun aslında bir terör eylemi sayılamayacağını. Şunu yazan var ya. Bak gelen maillerin arasında şunu yazan var. Öldürülenlerin terörist olduğunu kim biliyor? Kim mi biliyor? Yani kusura bakma da benim bilme şansım yok. Ama sen istihbarata, devletin istihbarat makamına eğer 10 Ekim gar katliamını niye engellemedin diye zırlıyorsan, o zaman burada zırlamayacağım birader. Biz seninle tanım üzerinde konuşacağız. Terörün tanımını nasıl yapıyorsun? PKK bir terör örgütü üyesi. Terör örgütü müdür? Bence evet. Yerden göğe kadar aşağılık bir terör örgütüdür. Sen eğer bunu diyemiyorsan bana demokrasi oyunu falan yapma. Hiçbir farkın yok. IŞİD'cilere bunlar öfkenin doğurduğu yapıdan öfkeli çocuklar falan diyen tiplerden bir farkın yok. Boş yere eleştirme Ahmet Davutoğlu'nu. Sen de lacivertisin sadece. Hiçbir şey değişmiyor hayatta. Adam ya dünyanın her yerinde böyle bir operasyon can kaybı olmadan bak. Can kaybı olmadan bitirilmiş. Herif hala aynı şeyi söylüyor ya. Onların terörist olduğunu nereden biliyorsun sen? Şimdi başarı mı bu? Ne? Başarı değilse ne? Bizim de aşacak çok yolumuz var. Ama burada öyle ya da böyle uzlaşacağız kardeşim. Başka çaren yok. Teröre terör diyemediğin sürece bu adımı atamazsın. Bak sana vereceğim örnek hep aynı olacak. Hiç değişmeyecek. The Marmara Oteli'nde ablasını kaybeden Yasemin Cebenoyan'ı Onat Kutlar'la birlikte kaybeden Cüneyt Cebenoyan'ın anısına saygı göster en azından. Bu laf gideceği yeri çok iyi bilir. O insana ömrünün son gününe kadar kendisi de sol çevrenin göbeğinden olmasına rağmen PKK'nın bir terör örgütü olduğunu anlatmaya çalışan insanın anısına saygı gösteriş olmazsa. Yaşadığın muhite değil. İçinde bulunduğun sosyal çevreye değil. İşte bunu yaptığın zaman böyle bir şey yapabiliyorsun. Yapamadığın zaman ondan sonra sosyal medya üzerinden ateşkes yapılıyor. Ateşkesin 3. dakikasında sivil yerleşim yerine roket atan Ermenistan yönetimini eleştiremiyorsun sen. Açamazsın ağzını. Açamazsın. Bak bu nereye gider biliyor musun? İşte bu tam da bu ülkeyi tek başına yönetmeye çalışan dincilerin, dindarların demiyorum. Dincilerin, din alıp satan insanların istediği yere gider. O zaman sen çıkamazsın işin içinden. Sen ne yaparsın biliyor musun? Srebrenica katliamı yapılırken sessiz kalırsın. 2020 yılında anması yapılırken sosyal medyadan mesaj paylaşırsın. Bu kadar ikiyüzlü olursun. İnsan, insan bizim temelimiz insan olmak zorunda. Başka çaremiz yok. Hangi görüşten geldiğine bakamayız. Eğer bakarsak bugün eleştirdiğimiz kişilerden farkımız kalmaz. Aynı şey oluruz, aynı şeye dönüşürüz. Neyse yani duyacağını bil de burada bu görüş değişmeyecek çünkü. Haber böyle. Dünyanın dev şirketleri rotayı Türkiye'ye çevirdi. Hani ölüyü diriyi acaba kargada olur mu diye mi ki? Hocam yani bir kulağımızın arkası kaldı derdi bazıları. Yani denir. Bizde kulak arkası bayağı bildiğin hani Amsterdam'da gece kulübüne döndü. Yok yani daha ne bekliyorlar bilmiyorum ki. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dev küresel şirketlerin temsilcilerine seslendi. Pardon çok özür dilerim ya. Ben haberi algılayamadım. Şimdi dünyanın dev şirketleri rotayı Türkiye'ye çevirdi diye dünyanın dev şirketlerine mi söylüyor Berat Albayrak? Zaten çevirdilerse niye yapıyorlar ki? Türkiye güçlü ve büyük bir pazar. Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var. Biz mi? Şoklara dirençli. Dur hocam ben sana bir döviz büfesinden bir mektup geldi şimdi onu paylaşayım da. Diyorlamıştı ki ne? Yeşil olan 8.25 olmuş şu dakika itibariyle. 8.25. Sadece bu sabahtan itibaren bak. Bu sabahtan itibaren binde 7 arttı. Dolar, sadece dolar. Binde 5.5'ta euro arttı şu anda. Ve şu dakika itibariyle 9.70.64. John Benjamin geçiyor büyük ihtimalle. Yani herhalde öyle. Aga bizle, aga da değil. Aganın şeyi, yardımcısı bizle eğleni. Ufukta yeni sermaye yatırımı dalgası belirdi. Ne diyorsun? Kız bizim hiç haberimiz olmadı bundan. Yeni sermaye dalgası diyorsun. Dalga derken hani argoda kullanılan anlamıyla değil inşallah. Allah'ım seni esirge. Yani yeni bir dalga, dalgametre belirdi. Argo'da öyle denir de. Timur'un esprisidir bu da, benim değil ha. Gerçekten. Çok uluslu birçok şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendiriyor. Neyini yönlendiriyor efendim? Üretimlerini. Çok affedersiniz. Bizimle de paylaşır mısınız? Hangi şirketler bunlar mesela? Vallahi ben merak ediyorum. Hangi şirketler, çok uluslu şirketler üretimlerini Asya'dan Türkiye'ye yönlendirdiler? Bak soru bu. Yani beni muhtemelen sallamayacaktır. Bu yayını izleyen çok sayıda siyasetçi var. Vallahi bak muhalefet milletvekili çok sayıda. Burada yüzlerini göstermiyorlar. Kusura bakmayın ama bu da büyük ikiyüzlülük yaptığınız. Çünkü bu yayınlardan bir sürü argümanı alıp kullanıyorsunuz. Eyvallah, bir şey demiyorum. Ama bu yayını izleyen milletvekili, sizlere söyleyeyim. Ya siz sorar mısınız? Bugün mecliste basın toplantısı düzenleyip sorar mısınız? Şu cümleyi sadece. Çok uluslu hangi şirketler üretimlerini Asya'dan bölgeye yönlendirdi? Bu arada Asya'dan yönlendirdiği dediği, biz de Asya'dayız ha. Yani bir fikri var mı bilmiyorum ama haritayı da göstermek önemli. Hangi şirket? Ben çok merak ediyorum. Çok uluslu şirketlerden hangileri yönlendirdi? Lütfen söyleyin bize. Hani siyaset yapıyorsunuz ya. Çok başarılısınız. Gerçekten. Sorun bunu. Ne olacak kardeşim? Hesabını soran bir muhalefet olmayınca ortada. Abi de ipi çıkartıyor. Dizebilecek var mı diyen. Gelsin diyor yani. Sözcünün manşeti, Atatürk sevgisini ne kadar abartsak azdır. Ulu Önder'e çok şey borçluyuz. Bu yüzden abartsak azdır demiş. Bakalım ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarının 7. sınıfında okutulan Türkçe kitabında abartma sanatını örnek olarak Atatürk için yazılan bir övgü gösterildi. Peyami Safa'nın metninden. Cumhuriyeti kutlamak devlete serbest, millete yasak değil kardeşim, değil. Hiç kimse seni kutlamanı engelleyemez. Sen rahat ol. Keyif çayı değil, borç kuyruğu, borç batağındaki milyonlarca vatandaş icra kapılarında. Bak, bunu daha önce konuştuk burada, hatırlıyor musunuz? Ben hatta isim de vererek söyledim. İsim de vererek dedim ki, bak eskiden Ankara Ticaret Odası, ATO, her ay açılan kapanan şirket sayılarını verirdi. Takipteki icra dosyalarının sayısını, takipteki senet sayısını verirdi. Ya bunları adam babasının haline paylaşmıyor ki. Ticaret odasının üyeleri için. Onlara yayınlıyor. Şimdi yok. Niye? Yani şey mi oldu? İcrada senet kalmadı. Ne bileyim yani. Her şey yolunda, ondan mı? Vallahi eğer öyleyse, yani o zaman biz niye yaşıyoruz bunları? Mesela niye şu dakika itibariyle bu kadar her şey yolundaysa euro 9 lira 70 kuruşu geçti? Niye? Bu bir soru kardeşim. Bak dövizin, doların bu sabahtan beri yükselişi %72 seviyesine çıktı. %72. Nasıl oluyor bu? Bir anlatın bana ya. Nasıl oluyor? Biriniz söyleyin kardeşim. Her şey yolunda. Bizde bir kıllık var demek ki. Biz mi göremiyoruz? Nedir? Ne bileyim herhalde ya. Al. Dolar keyfe geldi. Rekor üstüne rekor kırıyor. Vallahi doğru. Devam edelim. Sabahı da gördük. Sözcüyü de gördük. Cumhuriyeti de gördük. Buyurun Bir Gün gazetesine bakalım hemen. Sattılar savdılar borcu katladılar manşetiyle çıkmışlar. 18 yıl sonra dolar zirvede, kasa tam takır. Devletin kasası gün be gün boşalıyor. AKP iktidara geldiğinde 27.1 milyar dolarlık rezerv vardı. Sayısız özelleştirmeye rağmen kasada bugün 16 milyar dolar kaldı deniyor. Ozan Gündoğdu'nun haberi. Burada konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Rezerv hesaplamasını. Yedek rezervin içine konulması, bir takım alacakların rezerv içinde gösterilmesi falan. Elimizde kalan bu. Biz 18 yıl ne yaşadık o zaman? Bak bu arada satılanların haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok, dağılmış durumda. Okul arazisini sattılar. İstanbul Çekmeköy İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün acil ihtiyacım var dediği araziyi AKP'li belediyeye sattı. CHP'li Cirav tepkili, özele değil devlet okuluna ihtiyacımız var bizim. Satmış. Şimdi sen diyorsun ki ama bizim şeyimiz yok hocam. Hani paramız yok. Ya hem satıyorsun, bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani İspark'ın, hatırlıyor musunuz, burada belediyede yetki devri yapıldıktan sonra belediyenin elindeki kaynak yayınlandığında burada sabah yayında bir şey sormuştum. Ya belediyenin her şirketinin, belediyeye bağlı bütün şirketlerin hepsinin zarar etmesini bir şekilde anlarım kardeşim. Sattın, savdın, çaldın, çırptın, eyvallah. Ama hiçbir Allah'ın kulu bana gelip İspark'ın nasıl zarar ettiğini anlatamaz. Hatırlıyor musunuz? Sonra iki gün sonra bu iki gazetede de manşet olmuştu. Onlar da hesaplamışlardı. Ya saçma olan bu. İstanbul'da otopark tekelisin. Otopark ya İstanbul'da diyorum kardeşim. Bak kuyruklu yıldız görmek kadar zor bir şeyden bahsediyorum. Taksim'in göbeğinde, Nişantaşı'nın göbeğinde otopark yerim var. Teksin. Ve diyorsun ki zarar ediyorum. Bunun hırsızlık dışında bir açıklaması yok. E burada anlatılan da bu. Ya bir yandan satılıyorsun. Elindeki malı satıyorsun. Doğru mu? E sattığını yiyorsun demek ki. Çünkü o para yok ortada. Ozan Gündoğdu'nun haberi son derece önemli. Ya bir de sevindirici haber verelim. Bu kadar kötülüğün, dandikliğin, hırsızlığın, pisliğin arasında. Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği, burada aslında kitap anlamında da konuşmuştuk zaten. Nasipse Adayız filmi için 69. Mannheim Heidelberg Film Festivali'nde yarışma duyurusu yapıldı dün. O festivalin yarışmacı adaylarından bir tanesi oldu. 30 Ekim'de Türkiye'de vizyona girecek. Yani bu hafta sonu artık vizyon sağlayacak ama hakikaten çok önemli, çok güzel bir film olmuş. Ercan Kesal yazımını çok seven bir insan. Burada daha önce kitaplarını da konuştuk biliyorsunuz. Yazılarını da konuştuk çokça. Ama Ercan Kesal'ın yönetmen olarak kameranın da arkasına geçtiği bir iş olması bence önemli. O anlamıyla da baktığınızda bence çok sevindirici bir haber. Umarım oradan da ödülle döner. Çok sayıda ödül kazandı zaten şu dakikaya kadar. Evrensel istihdam diyerek güvencesizlik dayatıyorlar manşetiyle çıkmış bugün. Türk İş üyesi işçiler birçok ilde eylem yaptı. Türkçe bağlı sendikalara üye işçiler birçok ilde yaptıkları eylemle AKP'nin işçilere güvensizlik dayatan yasa teklifini protesto etti. Bu arada Türk Tabipleri Birliği'nin burada açıklaması var. Aile Hekimliği Kolu üyesi Doktor Emrah Kırımlı. Yayın arasında da çok sayıda sağlık çalışanından mail, mesaj geldi. Sağ olsunlar. Doktorlar, hemşireler, eczacılar, çok sayıda insan. Sağ olsunlar. Ama ben sadece inandığımı söyledim. Gerçekten. Mesela aile hekimlerinden gelen çok fazla mesaj var bu sabah için. Uzman doktorlardan var. Eczacılardan var. Ama bu yaşadığımız ortak bir sorun ve bunu görmemek için gerçekten kötü niyetli olmak gerekiyor. Benim yaptığımın ekstra bir yönü yok. Bir gazeteci olarak üzerime düşendi bu. Ben söylemek zorundayım kardeşim. Burada hata var. Hata var, büyük hata var hem de. O yüzden hiç teşekkürlük bir şey değil. Sağ olsunlar. Yani isimlerini de burada anmak isterim. Işık Aydın, Gürkan Güray, Sayra Gül Şişmanlar. Çok sayıda yani burada isimlerini üst üste sayacağım insanlar. Şimdilik bunlar ilk grupta gördüklerim ilk üç tanesi olsun da teşekkür edecek bir şey yok. Vallahi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani. Ben üzerime düşeni yaptım, yapmam gerekeni. Devam edelim. Siyaset bilimci Burak Bilgehan Özpek konuşmuş Evrensel Gazetesi'ne. Tayyip Erdoğan'ın iç politika yönelik olarak uzmanlık alanı olan kimlik siyasetini ileri taşıyabileceğini belirtmiş ve Erdoğan iktidarını tehdit altında hissettiğinde ilk sığındığı liman orası tespitinde bulunmuş. Doğru, bizim de yıllardır burada anlattığımız şey. Bir yerden sivrilteceksin ki siz konuşana kadar yazmaya devam edeceğim. Müzelerden paha biçilmez tarih mirasını çalıyorlar. Dün Mimar Sinan'la ilgili, Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili oradaki eserlerin %40'ının sahte olduğuna ilişkin bir haber vardı. Bu şaşırtıcı değil. Gerçekten şaşırtıcı değil. Ama cezasız kalmanın getirisi aslında bunlar. 90'ların ortasında İstanbul'da yanan Sait Halimpaşa yalısında hangi tablolar gitti sorusunun peşine düşmeyen insanlar bugün aynı şeyin yaşanmasına da seyirci kalıyorlar. Gerçekten devletin müzeleri takır takır pay edilirken, oradan pek çok eser çıkarken bu şaşırtıcı değil. Yeni Şafak. Bak mesela Ahmet burada mısın? Dur ses, tamam sesini çıkan buradayım demeni beklemiyorum. Ama sana Yeni Şafak da çakmış. Boykotla destek verelim. Bugün senin yazı yok. Ne yapacaksın? Lan nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsun? Boykot de. Boykot mu? Boykot mu kaldı? Hadi be, boykot mu istedi? Unuttururuz onu ya, unuttururuz. Bak, yatırım dalgası geliyor. Yani inşallah çok büyük bir dalga değildir. Ha, çünkü biliyorum önemli olan boyutu değil işlevi ama çok büyük bir dalga olmasın ne olur ya. Yani çok halimiz kalmadı ülkece de. Yatırım dalgası geliyor. Dalga mı o? Oo. Evet. Belgeseli var. Valla hala gösterimde herhalde. Rocco belgeseli. Bakın oradan görebilirsiniz. Yatırım dalgası geliyor. Uf. Çek şunu çek. İslam düşmanlığı ve nefretin Avrupa'daki merkezi haline gelen Fransa'ya boykot çağrısı büyüyor. Büyük ve küçük şirketler, esnaflar Fransız ürünlerini satmazsa, evet. Ben dün mahalle bakkalıyla konuştum. Ciddi söylüyorum. Mahalle bakkalına dedim ki, bak dedim sen ne anlaşalım. Nasıl abi dedi. Dedim ki Hennessy'yi satma. Yalnız Martell'i satalım. Ne olur. O lazım bana. Abi dedi sana gelene kadar dedi bizim mahallede dedi sabah gelip çocuğu yollayıp Martell'i aldıran var dedi. Sabah şundan bir şat atmadan kafam gelmiyor diye. Bizim için dedi yani Martell önemli dedi. Tamam dedim o zaman sıkıntı yoksa dedim. Yalnız dedi şey yapacağım. Ben dedi bakkalda bir takım işte Dior'un ürünlerini satıyorum. Onları dedi getirmeyeceğim artık dedi. Yani bir mahalle bakkalı bunu düşünüyor. Düşün artık ne kadar ilerlediğimizi buradan siz görün. Mahalle bakkalı ya. Vay arkadaş. İstanbul'da Covid-19 riski 2 kat fazla. Yeni Şafak bunu yazıyor. Peki İstanbul'da genel risk ne kadar fazla? Çok. Türkiye'deki vaka sayısının %40'ı. Vaka mı, hasta mı? Vaka sayısı. Vaka sayısını öğrenebilir miyiz? Ha, onu söyleyemiyoruz. O zaman ben sana niye güveneyim? Niye güveneyim? Sayı vermiyorsun ki sen bana. Sana niye güveniyorum ben? Sayıyı söylemiyorsun ama diyorsun ki emin ol fazla. Yok ya. Allah aşkına. Devam edelim. Akşam gazetesine bakalım. Akşam bakalım ne yazmış bugün. Görmedim arıyorum. Kar soğuğu geliyor. Hocam yatırım dalgası geliyor dediler de ama. Hadi ya kar soğuğu mu çıktı o? Ha şeklini benzettilerse demek. O da çünkü öyle. Ben bir kere şeyde Bükreş'te çok sevdiğim kameraman kardeşim Arif Gürçan'ın kulakları çınlasın. Bir kere Balkanlardan gelen soğuk havaya Balkanlarda maruz kalmıştım da. Vallahi her yerde anlatırım. Gördüm ya Balkanlardan nereden geldiğini. Hep biri kıçından uyduruyor zannediyordum. Bükreş'te parlamentonun önünde mahsur kaldık ikimiz. Ve öyle bir yağmur yedik ki. Yani bilinçli ıslatılsan bu kadar ıslatılırsın. Sonra dedim ki ben bir daha Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havayla dalga geçmeyeceğim. Vallahi son oldu. Şunu söyleyeceğim. Bulutun şekli elimle göstermem özür dilerim. Bulutun şekli biraz benziyordu yatırım dalgasına. Acaba onu mu benzettiler? Olabilir. Evet. Kar soğuymuş. Vay be. Golcü diye aldık, bulaşık makinesi çıktı gibi bir şey oldu bu da. Yatırım dalgası zannettik, kar soğuymuş. Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde 10 derece birden düşecek. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara vatandaşların soğuk havalarda gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını istedi. Çok aydınlandık hocam. Çok teşekkür ederiz. Sokağa çıkmayın. Bu. Cumhuriyete saldırılar önlendi. Tırnak içinde Cumhuriyete yalnız. İskenderun'daki 2 PKK'lının etkisiz hale getirilmesinin ardından dün sabaha karşı Ankara'da DEAŞ yok, DEAŞ yok, IŞİD o. IŞİD'in aşağılık pislik katilleri. IŞİD'e yönelik 2 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapmaya hazırlanan MBHA'nın isme bak. MBHA'nın örgütün infazcısı 2 kişinin ise çatışmalara katılan isimler olduğu belirlendi. Tarihi çarşıya yeni doku. Of. Kariye Camii'ni gördünüz mü? Nasıl kapatılmış? İşte o yüzden böyle yeni doku falan dediği zaman benim ensem ürperiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Çarşısı'nda tarihi dokuyu canlandırmak için çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay değerlerin daha güzel olduğu bir çarşı olacak dedi. Klima takacaklar herhalde. Muhtemelen. Pimapen mi yapacaksınız? Genelde çünkü anlayışı ama. Evet. İşten çıkarma 2 ay daha yasak. Yani kısa çalışma ödeneği. Kutu kutu reçel kısa çalışma ödeneği aklımızdan geçer. Öyle yani. Devam edelim. Şevketlim, Şevketlim neredesin? Varır mı sözlerin barigahına? Bir. Emekliye dedim ise takvimden bugün size bir şey okuyacağım. Yani haberi yapan hakikaten aklından zoru var ya. Ne yaptığının farkında değil. Vallahi bak farkında değil. Haber şu. Emekli bölümü var ya takvimde sürmanşette. Emekliye 6.972 lira avans fırsatı. Emekli niye avans alır? Parası yetmediği için. Emeklinin maaşı niye yetmez? Devlet ona o kadar ödeme yapacağı için. Devlet emeklilere neden az ödeme yapabilir? Yani sorular giderek can sıkıcı olmaya başlıyor. Rica ederim bu manasız bahsi kapatınız. Değil mi? 6.972 lira avans. Al avansı. Çok özür dileyeceğim. Sorum geldi de. Avans alarak alınan parayı daha sonra o borcu kim ödüyor? Emekli. Sorum şu. Bak. 1.000 lira paran var. Tamam mı? Çok basit soru. Çok basit. Ekonomist olmaya gerek yok. 1.000 lira maaş alıyorsun. Ama 1.000 lirayla geçinemiyorsun. Ve bunun karşılığında biri sana diyor ki sana 5.000 lira kredi vereyim. 5.000 lirayı alıyorsun, alırken aklına geliyor. Diyorsun ki hocam bunun ödeme koşulları ne? Vallahi diyor çok iyi. Çok iyi. Bir yıl boyunca faiz almayacağım senden. Bir yıl boyunca sabit olarak 12 taksitte ödeyeceksin. Ne diyorsun diyorsun haliyle. Yani ayda 400 lira civarı bir para. Tabii diyor. Kredi alıyorsun. Borçlarını ödüyorsun. Ama sen 1.000 lirayla geçinemiyordun ya. Artık aylık 600 lirayla geçinmek zorundasın. Çünkü 400 lira da kredi parası ödeyeceksin. 410 lira. Sorum şu. Bu avansı alan insanlar nasıl ödeyecek? Ya Süheyla Hanım, faizli mi faizsiz mi diye sormuşum. Faizsiz deyin. Hiç faiz almasın. Ama 1.000 lirayla geçinemeyen bir insan 1.000 liranın içinden bir de taksit ödeyerek geçinebilir mi sorusuna cevap verin. Ya bunun ekonomiyle falan alakası yok. Bak bu aptallık. Düz aptallık bu. Yani insanları şuna ikna etmeye çalışıyorlar. Tamam, evet geçinemiyorsun ama arada en azından bir dönem geçinir gibi ol. Daha çok borçlan. Hiç geçinemek. Geber ulan. Bunun başka manası yok ki. Ne zaman emekli olurum? Yani olsam mutlu mu olacaksın? Borcun artıyor giderek. Profesör Doktor Osman Erk'ten bağışıklık diyeti. Şeker hastalık çeker. Vallahi o lafları atlattık. Rafine şeker nasıl zarar verir? Hangi hastalıklara yol açar? Yapay tatlandırıcıların vücut için tehlikesi nedir? Yazı dizimiz 4. sayfada. Olmadı mı? At yarışı gazetemiz var. Mevlüt Kandiliniz mübarek olsun. Hepsini iç içe sokmuş. Ya öyle bir gazete yapılmış ki Onya kuru kandil kutluyor. Yani haber oraya girmiş çünkü. Gazeteyi mizampaş kıçıyla yapıldığı için. Aile saadeti. Çocuğunuzun fotoğrafını Facebook'ta, Instagram'da paylaşmayın. Saadet Işılaksoy Amerika'da doğum yaptı. Kızını sosyal medyada göstermediği için sitem edenleri uyardı. Sosyal medya sapık dolu. Instagram, Facebook gibi şirketlerde çalışanlar bile çocuklarına telefon almıyor. Evet. Bence çok haklı. Burada daha önce konuştuk ya, hatta ben bir aşama ötesine geçtim. Burada söyledim size. Mesela şu bebek bezi reklamlarında bebeklerin popolarını göstermeyin kardeşim. Yani bebek bezinin nereye takıldığını herkes biliyor. Bakın gerçekten sadece bunun peşinde olan sapık dolu ortalık. Çok var, çok. Çok haklı bence. Hukukçu yazarımız Feride Hilal İmal sorularımıza cevap veriyor. Gelen soru şu. Boşanmak istiyorum. Kesin mi? Kesin. Açtığım dava kısa sürede sonuçlanır mı? Yani davayı açtığınız mahkemenin iş yüküyle alakalı biraz ama isterseniz ben açayım davayı demesini bekliyor herhalde. Avukatların öyle klasik bir kadersizliği vardır ya, avukata soru sormak bir bahtır. İstediğin kadar sorabilirsin. Danışma ücrete tabi değildir. Kimse de düşünmez avukat ne yiyecek o zaman. Ay çekirdeği, kivi, savaşın şifresi. Sonu olmadı ama olduğu kadar artık canım, aman. Ay çekirdeği, kivi, savaşın şifresi. Sonu V ile biten bir şey olmuyor mu? Yok abi. Tamam neyse. Bak. Salgından korunmak için süper besinler tüketin. Nasıl yani? Covid için mi bunlar? Evet. Bak, televizyon ekranına çıkıp işkembe kelle paça yiyin, burnunuza kurutma makinesi sokun. Bunu diyen şive yapıp aklı sıra, ya bir şey olmaz ya, bundan ne olacak? Yok kardeşim, olmaz diyen tipler vardı ya. Olmaz ya, olmayacak mı sandın lan falan diye böyle konuşan tipler. Onlardan bir farkın yok. 10 bin insan resmi rakamla, en az 3 katı ölüm var Türkiye'de. Dünyada 1 milyonu geçti. 1 milyon 300 bine yaklaşıyor şu anda. Ve hala bir bok olmaz işte, sarı ırkı etkiler falan filan diyen tipler. Hiçbir farkın yok. Ay çekirdeği virüsle savaşır diyorsun. Kesin. Kabuklu mu kabuksuz mu? Savaşır o ya, sen bırak. Kivi bağışıklığı artırır. Ispanak doğal antioksidandır. Zerdeçal en iyi virüs savardır. O zaman birini seçelim. Ay çekirdeğimi zerdeçal mı? Yok, ikisini de tüket. Niye biri virüsle savaşıyor, öbürü en iyi virüs savarmış? Aynı. Benzer olmuş o. Evet. Tamam, sen birini seç. Tamam. Ailemizin doktoru Nafis Karagözoğlu'na bugün gelen soru. İnsülin kullanıyorum. Şeker hastasısınız. Yani onu söylemek istemiyorum ama insülin kullanıyorum. Herhalde zevkinizden kullanmıyorsunuzdur muhtemelen, değil mi? O zaman bakalım, devamına bakalım. İnsülin kullanıyorum. Evet. Özel hayatım bitti. Ne tavsiye? Hocam bir şey söyleyeceğim. İnsülin kullanmakla özel hayatın ne alakası var? Yani insülin hayatınıza mı müdahale ediyor? Hani biriyle böyle cep telefonundan yazışırken insülin yanınıza gelip kimle yazışıyorsun Mahmut mu diyor sana? Özel hayat dediğin cinsel yaşam mı? Onu öyle yaz. Onu öyle yaz. Korkma. Korkma. Önce konuş. Ama adama gelen soruların hepsi birbirinden merdane olduğu için. Yani öyle sorular var ki içinde. Ya soru gerçek. Sorunun önemli bir sıkıntıya delalet ettiğini de biliyorsun. Ama işte dün verdiğim örnek gibi cevaplar veriyor ve bakıyorsun. Nedir abicim bu ya? Nedir bu? Neyse işte böyle bir gazete bu. Ne yapacaksın ya? Bunu da böyle hazırlıyorlar. Kapak oldu. Kapak nasıl oldu? Kupa var ya, kap. Cup yazılıyor İngilizce. Cup ak oldu. Kapak oldu. Bu daha önce Star tarafından yapılmıştı. Hatta Okay Gönensin'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Kaptık diye bir manşet atmıştı. Yanlış hatırlamıyorum, aklımda öyle kalmış. Küstah Macron, Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürleri savundu. Fransa milli takımına Dünya Kupası'nı kazandıran Müslüman futbolcuların bu fotoğrafı çakma Napolyon'a diye yazılmış. İşte Mendy var burada, Adil Rami var, Paul Pogba var, başka Nebil Fekir var, Dembele var ve Cibri Sidibe var. Onları koymuş. Yani Fransa milli takımından hangi futbolcular milli formayı giyiyor, Müslüman futbolcular diye bir haber yapmış. Grafik. Koda bak. Koda mı bak? Evet. Başkan Erdoğan, başkan, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı. Vatandaş destek yağdırdı. Evet. Dün ben gördüm. Ankara'da biraz böyle otobanın sağ tarafında kalır. Yani Mamağın biraz daha devamında ama otobanın hizasında kalır. Bayağı uzağına düşer aslında. Kıbrısköy halkı ayaklanmıştı. Ellerinde, evlerinde bulunan martel konyakları döküyorlardı. Ben gördüm. Ve şöyle diyorlardı. Tamam, bizim için önemli olabilir. Her gün çifte çubuğa giderken ısınmak için sabah birer kadeh martel içiyor olabiliriz. Artık yapmayacağız. Doğrulatamadım. Yani bak, bu tam şey değil, bilgiye dayalı değil bu bölüm için, özür diliyorum bunun için. Bilgiye dayalı değil ama yani yine de kesin gibi bir grupta sabahları kotyon dansı yapmaktan vazgeçmiş diye duydum. Ama bak, doğru yani, doğru diyemem. Doğru derim de ispatlayamam. Gerçekten. Onun için de Adil Cevaz'da böyle bir grup var deniyor. Ne derece doğru bilmiyorum. Sabahları kalktıklarında artık kotyon dansı yapmayacaklarmış. Ya en çok bütün bunların içinde bana en çok koyan şu oldu. Gerçekten düşününce en çok. Hani dedim ki ya, şu insanları niye şey yapıyorsunuz? Yani alışkanlıklarından uzaklaştırıyorsunuz ya. Yapmayın bunu. Yapmayın. Yani her şeyi bir kenara koyun. Bu insanları alışkanlıklarından uzaklaştırmak. Yani Konya'da bir grubun Air France Airbus almaktan vazgeçtiği konuşuluyor. Bu da yani ispatlayamam bunu da. Ama öyleymiş yani. Çok acayip bir şey bu. Halk destek yağdırdı diyor ya, doğru. Allah'ın yalancıları. Barkod numarası 30 ila 37 arasında olanlar Fransız malı. Malı buldun, barkodlusunu mu arıyorsun şimdi? Evet. Doğru. Anlatmış mıyım? Yeni Paris'ten izleyen var mı Fransa'dan? Paris'ten izleyen. Ama uzun süredir orada yaşıyor olacak. Ben hayatımda ilk kez, burada anlattım mı? Sanki anlatmış olabilirim. İlk kez çakma ürünler fuarını, fuarını diyorum, müzesini Fransa'da görmüştüm. Sene kaçtı? Herhalde 2005 miydi? Galiba 2005'ti. Bu taklit ürünler müzesi yapmışlar. Bilin bakalım, kıyafet konusunda en çok taklit ürün hangi ülkenin? Almanya, doğru cevap. Yani adam, hatta o müzenin görevlisi demişti ki, bir tane hani timsahlı marka var ya, adını söylemeyelim şimdi, timsahlı marka. Onun timsahını bizimkinden daha iyi yapıyor diyor ya. Daha iyi yapmış adam diyor. Ama mesela çok güzel ürünler vardı. Bir tane orada şey görmüştüm, hiç unutmuyorum. En çok ona gülüyorum. Hala aklıma geldikçe çok gülüyorum hem de. Hani bir tane bir marka var yine. Böyle at üzerinde bir adam var. Elinde bir spor. Polo sporu yapıyor. Marka söylemek yok. At üzerinde. Ben o atın üstünde 4 tane binicili olanı gördüm ya. Artık yani makineyi nasıl kaydırdıysa buraya şeyi, amblemi basarken atlı biraz fazla olmuş. Ya at bir tane, polo sopası da bir tane, 4 tane var burada heriften. Artık nasıl gaza geldiyse, yani bunu herhalde şey diye düşündü. Çok koyalım ya. Çok koyalım bundan. Yani adamı fazla yaparsak daha pahalıya satabiliriz. Dörtlüsünü gördüm, dörtlüsünü. Ondan sonra herif diyor ki bana, yatırım dalgası. Hocam o dalgaya bir bakalım. Elimizle dokunmadan ve uzaktan o dalgaya bir bakalım derim ben. Yani maazallah. Ata yazık. Hayır, ata yazık değil. Çünkü dört binicinin beden alt tarafta aynı. Üste sarmış dört biniciyi. Yani böyle bir tuhaf bir yaratık. Dört kafası, dört belden yukarısı var. Altı tek. Herif ya, ama yapmış bunu. Tişörte de basmış nal gibi buraya. O aşı Türkiye'de. Hangi aşı kız? ABD ile Almanya'nın birlikte geliştirdiği Covid aşısı Türkiye'ye geldi. Bir şey söyleyeceğim hocam. Aman diyeyim bak, bu Fransız malı boykot falan ayağına. Şimdi bunlar, bu Fransızlar büyük çakaldır. Covid aşısı ayağına, bizim aldığımız, her yıl alışık olduğumuz grip aşısını ittirmesinler. Onları Fransa'dan alıyoruz çünkü. Yok yok, sen rahat ol. Hayatta girmez. Hayatta girmez. Mümkün değil. Alman hesabı diye yazı yazmış bugün Ergündüler. Yazının başlığı Alman hesabı. Bak şimdi ne anlayacaksın bilmiyorum. Ben sabah iki kere okudum, anlamadım. Ondan sonra dedim ki lan ya, her seferinde ben niye ısrarla anlamaya çalışıyorum? Ergündüler anlaşılacak bir şey değil ki. Yani orada önemli olan anlamak değil. Onunla yani bir arada olmak ya. O kafaya yükselebilmek. Alman istihbaratının eski patronu Gerhard Schindler, Çin'i durdurmak için ABD ile AB bir olmak zorunda dedi. Bu çıkış üzerinden iç siyaseti, tarafları nasıl okuruz? 3 nokta. Soru o, soru. Sonuna soru işareti koyacaksın. Hangisinin? Nasıl okuruz var ya. He? Onun sonuna soru işareti koyacaksın. Niye? Soru çünkü o. 3 nokta ama olmaz ki. 3 noktayla bir alakası yok onun. Soru o. Bir de ben yazının içinde okudum. Yani bu soruya ilişkin bir cevap yok. Yani ben daha doğrusu şeyi bağlayamadım. Alman hesabı nereden çıkıyor? Hani herkes bedelini tek başına öder anlamı çıkmıyor yazıdan çünkü okuyunca. Harbi mi? Vallahi ben çıkarttım. Tam da onun için yazmıştım aslında. Büyük fotoğrafı görmüşsün aslında ama. Neyse ya, kısmet değil demek. Olmamış. Bazen olur öyle. Gerçekten bazen sıkıntı olabilir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız da. Bunu da söylüyoruz. Çünkü biz farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüp bunu bizi ortaklaştıran şeyin, yani bu koca memleketin, bizim ülkemizin, vatanımızın üzerinde yaşam için bir şans olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu zenginlik hayatımıza konuşma yoluyla, birbirimizden korkmama yoluyla yansıyacak olursa kazanımımız çok büyük olacak gerçekten. Biz birbirleriyle küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilen insanlarız. Derdimiz bu. 5 senedir bunu yapıyoruz. Hepimizin siyasi görüşleri var. Doğrudur. Ama burada bir siyasi görüşlerimizi konuşmuyoruz. Ülke için gerçek siyaseti konuşuyoruz. Farklı siyasi görüşlerden insanlar olarak. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl oluyordu o işler sorusunun cevabı aha da burada. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, abone ol düğmesini gördünüz mü? İşte o çok önemli. Gözünüzü seveyim, bu kanala abone olun. Paralı pullu bir şey değil, sadece bir mail adresi yazacaksınız. Ama bunu yaparak bu kanaldaki abone sayısının çokluğunu gösterecek, o sayede de bu ülkede bugünün saçma yalaka medya düzenine mahkum olmadığını bilen insanlar var. Canıtının devamını anlatacaksınız aslında. Az şey değil, bu konuda desteğinizi bekliyorum. Lütfen abone olun, bir tek mail adresi yazarak. Abone ol düğmesinin hemen yanında bir zil işareti var, onu da gördünüz. Zilin de manası şu, onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de katıl düğmesi var ki katıl düğmesi isterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Ne demek o? YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj, yayıncılar için düşündüğü bir avantaj. Eğer arzu ederseniz, isterseniz aylık 5, 15 ya da 60 liralık desteklerinizi iletebilirsiniz bu yayına. İsterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun. O mecburi değil ki, bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve her zaman parasız olacak zaten. Katıl düğmesi böyle kullanılıyor. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bundan sonra da değişme şansına sahip değil. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam Cumhuriyet özel yayınıyla sabah saat 9'da burada olacağım. Hepinizi hem Cumhuriyeti hem Cumhuriyet değerlerini hem onlara bağlı olarak hayatımızı konuşmaya oraya bekliyorum. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.